Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkeli. 8. ayrım. Kim bilir daha kimlerle anlaştırdı. Bunlar yem borusu çalmaya bayılırlar oğlum. Hele bu adama güvenilir mi? Güvenmesem ne olacak? Bu adam da kimseye güvenmiyor. Bu daha çok ön çalışmaymış. Gündüz Bey'i deneme çalışması belli ki. Öyle ya, adam ne yapar ne eder bilmeden. Hele bir şeyler çıksın ortaya, çürük tahtaya basacak adam mı Saffet Duran? Bu işe çağırdığına göre bana güveni var demek. Ne yapacağız bakalım? Montaj işi Gündüz artık. İyi oldu ya, stüdyoda masa verecekler mi? Kurgu masaları Kapan'ın elinde kalıyor. Onu da mı ben düşüneceğim? Ayarlasınlar. Geceleri çalışmam. Koskoca Özlem Film. Stüdyoya söz geçiremiyorsa ben ne yapacağım? Alıştılar bizi sabahlara kadar ırgat gibi çalıştırmaya. Heriflerin parasını da aldık. Tam vaktinde yetişti doğrusu. Aksatmak olmaz. Gece mece demeden bir şeyler yapacağız. Hiç mi gece gündüz çalışmadık? Filmde dökülüyor. Nasıl çıkacağız içinden? Bunlar da yönetmen geçiniyor. Manyak. Ne senaryosu? Senaryo. Ne öyküsü? Öykü. Yapımcısı? Yapımcı mı? Bir de şu adama bak. Saffet Duran sözü bağlıyordu artık. Gündüz Bey gibi biriyle tanışmaktan büyük onur duymuştu. Bizim sinemanın böylelerine gereksinimi vardı. Birlikte çalışmalarının sürüp gitmesini diliyordu. Falan filan. Yo, falanı filanı yok. Öyle içten söylüyor ki. Niye olmasın? Gerçekten bu da bizim piyasadakilerin hiçbirine benzemiyor. Böyle adam nereden gelecek? Geldi işte. Gelmedi. Şahin Doğu getirdi. Bu oğlanda da iş var. Ayrılmak için kalktığında ben stüdyoya dönmek zorundayım abi dedi Refik. Özlem filmin yeni filminin iş kopyaları çıkmış. Bu akşam şey yapmasak da kesti Saffet Duran. Artık aranızda çözümleyin dedi gülerek. İvedi durum yok ya çok da uzamasın. Gündüz'e döndü. Sinemamızın en büyük kurgucusudur Refik Gündüz Bey dedi. Sıkı tutmazsak kaçırırlar. Sağ olun abi. Kızarır gibi olmuştu. Alıştığı bir övgüydü aslında. Belki de kızmak gerek artık. Yönetmenlikten söz açmamak için kaçmak oluyor. Yönetmen yardımcısı dese daha mı iyiydi? Odadan çıktıklarında kapıda bekleyenler saldırır gibi dalmaya başladılar içeri. Akşamın bu saatinde. En önde de prodüksiyon menajeri Lütfullah. Yeni filme başlayacaklar deniyordu. Doğru demek. Peki bu bizim çalışma ne olacak? Bu konuda Şahin'in söyledikleri pek açıklık getirmedi olaya. Onu da çağırıp taslaktan söz etmiş Saffet abi. Onunla çalışmak istediğini söylemiş. Şahin gündüzden söz açınca ilgilenmiş. Sonrası bu. Öncesi de stüdyoda çaktı kafasında. Dublaj salonunda işi gücü dünyası bu olan kadın erkek birkaç oyuncu, Narin Ceylan'ın Saffet Duran'la olan ilişkisinin üstüne cinsel dedikodular, fiskoslar, kahkahalar arasında 3 film yaptıracakmış Sine Ar Film Narin'e. Senaryolar hazırlanıyormuş. Şimdi anlaşıldı Saffet abimizin bizi niye topladığı. Temel bunun sözünü etmişti bana. Pis pis sırıtması kapıda, sana demiştim anlamındaydı. Gene de aymadım. Bu oğlan bizim piyasanın gözlemevi, barometresi, her şeyi it oğlu it. Saat de ona geliyor neredeyse. Bir kısım olsun toparlayıp Şahinlere uğrayayım. Evi çıkarabilecek miyiz bakalım? Uyku bastırmaya başlamıştı bile. Dün gece hiç uyumamış, iş kopyalarını seyrettikten sonra eve 3'e doğru gelmiş, senaryoyu okumuştu. Yattığında sabahtı neredeyse. 11'e gelirken kalkıp birkaç yazıhane dolaşmış, birilerini görmüş, Özlem filme uğrayıp para almış, filmin afişine, fotolarına bakmış, İzmir işletmecisiyle çene çalmış, öğleden sonra odaya kapanıp 3 kısım bağlamıştı. Bütün bu devinim içinde doğru dürüst yemek yemediğini filmi masaya takarken içinin kazınmasıyla anımsadı. Kahveci gitti, yiyecek içecek bir şey yoktur aşağıda. Dayan, Şahin de yeriz. Alışkın da açlığa, uykusuzluğa. Bu karanlık odada, boynunda salkım saçak filmlerle masadaki ışık şeridinde kayan resimlere daldı mı her şeyi unutuyordu. Filmi sevip sevmemek de söz konusu değildi. Uyumlu, anlamlı bağlantı bekleyen devinimler vardı artık. Kişiler bile değil. Konu ne olursa olsun hep tanıdık, bildikleri karşısındakiler. Figürandan baş oyuncuya yabancı kim vardı ki sinemada? İyiler, kötüler, güzeller, çirkinler, ortadakiler. Yıllardır değişik gibi görünen 3-5 konunun yenilendiği yüzlerce filmde yüzü gözü gülüşü bakışı konuşma biçimiyle oynayış davranışıyla tek tek belleğine kazınmış tanıdık resimlerdi bunlar. Çoğu yönetmenlerin de kamera önüne dizdikleri bu gövdeleri ne biçimde kullanacakları öyle belliydi ki Gene de bıkmamasına pelikülleri jiletle kazıyıp şutları kolaj yaparak filmi masadaki küçük ekrana yansıtmaktan bir tür mutluluk duymasına şaşıyordu. Tanıdıklığı da bitmişti bu resimlerin. Bakmaması ondandı belki de. Salt bir devinimine indirgemişti her şey. Sinema bu devinim. Nasıl bırakırım? Bir kaptırdım mı işte böyle açlık, uykusuzluk. Giderek zaman maman her şey unutuluyor. Saat 12'yi geçmiş. Neyse, dördüncü kısmı da attık. Gidip Cihangir'de sokaklarda Şahin Doğu'nun evini arayacağız daha. Alman hastanesini geçince sola dönüp, ne sokağı demişti? Mecidiyeköy'de yakaladığı bir dolmuştan Taksim'de inip de Sıra Selver'e doğru yürümeye başlayınca daha iki gece önce Beyoğlu'nda rastlaştıkları Gündüz'le konuşmaları, yürümeleri Elma Dağı'a doğru derken Narin Ceylan gelip oturdu kafasına. Şimdi nereden? Nereden var mı? 16'sında filan. Anlaşmaları anası imza atıyor. Kendinin yasal hakkı yok daha. Baktın mı 18? Boyu, posu, gözleri şimdiden epey kucak değiştirdi. Kızlığını bir topal işletmeci var, o bozmuş diyorlar. Seni yıldız yapacağım diye yazıhanede. Ne pis piyasa be. Zavallı kız. Anası da kendisi de aynı bokun soyu. Yoksulluksa yoksulluk. Ne olacak yani? Nice yoksullar var. Sinemaya gelmesi mi suç? Niye suç olsun? O pis topal. Bacağı kopası deyyus. Yalnız o topal mı? Narin gene yırttı. Aksaray'dan Fatih Çarşambası'ndan gelip de arka sokaktaki randevu evlerine. Galata'ya gidenlerin sayısı belli mi? Bu kızla iş olduğunu söylemiştim. Kaç filminin kurgusunu, eşlemesini yaptım. Üçtü. İkinci, üçüncü oyuncuydu Nevzat'ın filminde. İlk filmiydi o. Sonra benim çalıştığım. Arabacının filmi. Sonra fırladı kız. Ne sokak burası? Merdivenli sokak. Apartmanın kapısını bulup da karanlık merdivenlerden el ayak yordamıyla kollayarak inerken hep Narin Ceylan vardı kafasında. Ne tatlı gülüyor. Saffet abi kaçırır mı? İşi bu herifin. Leyla'yı sepetledi. Kimleri sepetlemedi ki? Birkaç film sonra buna da yallah. Herifin güzel de karısı var. Çocukları. Böyle işte. Kapıyı bulup çalınca bir süre ses gelmedi içeriden. Yoksa yanlış mı? Koşturan ayak sesiyle açıldı Şahin. Don gömlek. Kusura bakma abi, dedi utangaç sırıtarak. Tuvaletteydim. Gündüz abi çıktı. Karşılaşmadınız mı? Odaya geç, geliyorum. Daracık beton bir kutu gibiydi oda. Demirli iki penceresi, demek avluya ya da bahçeye bakıyor. Zemin kat. Bir tahta masa, iki sandalye, bir tahta rafta dağınık devrik kitaplar. Pencere önünde sedir. Yanda üst üste yığılmış dergiler, gazeteler. Benim oda bunun yanında saray. Baba evi. Kiralık bir yer ara, görürsün. Bağımsız böyle bir kat bulmak az şey mi? Yanda mutfağı, banyosu. Daha ne olacak? Oda havasızdı. Tütün duman kokusu sinmişti. Çok mu sigara içilmiş? İki sigara yeter buraya. Şu pencereyi mi açmalı? Yaklaşınca masaya dağılmış senaryoyu, yanda kitabı gördü. Saffet Bey'e verdiğim kitap. Açalım değil mi abi? Odaya giren Şahin yaklaşıp camı açarken. Biz geldik Gündüz abiyle, dedi. Temel damladı. Fosur fosur sigara içer her gele. Doğru dürüst de konuşmadık. Temel'e yakınlığını vurgulamak ister gibi gülerek konuşuyordu. Bir şeyi daha iyi anlatmak için hep gülüyor bu oğlan. İşte gene bıyıklarının altında ak dizeler. Ne yapacağız bu işi abi? Sedire yaslanmış sandalyedeki Refik'e bakıyordu. Refik de güldü. Bilmem, dedi. Bir şey yapacağız. Sessizliği Refik bozdu. Gündüz abi ne diyor? Doğrulur gibi yaptı Şahin. Dedim ya, uzun boylu konuşmadık daha. Bunaldı burada. Üst üste sigara. Zaten onun bir iyi baktırması gerek. Röntgen, möntgen. Çok çekmiş adam. Saygılı bir suskunlukla dalgın kaldı bir süre. Bu saygıyı bölüşür gibi Refik de susuyordu. Pek sağlıksız görünmüyor adam. Bir gizli hastalığı mı var? Biz de çalışalım istersen, dedi. Benim oda daha iyi belki. Ses çıkarmadı Şahin. Öneriyi geri almak geçti Refik'in içinden. Benim odada niye daha iyi olsun? Bir ben miyim evde? Hele gece. Tartışmalar, bağıra çağıra konuşmalar başladı mı? Hiç yapmadık sanki. Babam odasına çekildi mi duymaz. O da evdeyse. Haftada kaç gece evde olur ki Zühtü Bey? Bu da sorun mu bizim evde? Lisede bile çoğu zaman arkadaşlarla benim odada. Sen hiç sorun olur olursa da. Girip çıkacak, Şahin'e görünmek için bir tüsürü aptallığa kalkacak, benim de sinirlerimi bozacak karı. Bozsun, sen de bozma sinirlerini. Gerekirse konuş, uyarıda bulun önceden. Tam buldun, Allah'ın aptalı. Zırlamaya başlasın, bir de onunla uğraş. Uğraşma. Koskoca kızın derdi sana mı düştü? Bırak kimle isterse onunla kırıştırsın. Yani bu oğlanla Şahin'le şey yapsınlar benim gözümün önünde. Ben de şey yapayım. Sokma kimseyi eve öyleyse. Belki de Temel'le ya da Gündüz'le. Gündüz'le de olur, niye olmasın? Hadi al geri önerini. Kız kardeşinin dudusuna da kilit vur. Şövalyeler yaparmış ya, bekaret kemeri. Olur, siz de çalışalım dedi Şahin yavaşça. Yandaki duvarı gösterdi başıyla. Berberin karısının gözü kulağı burada zaten dedi. Kim girip çıkıyor, ne oluyor, ne konuşuluyor, tedirgin ediyor insanı. Berberin karısı mı? Burada da. Belasız yer yok. Yandaki kağıt kaplı duvarın tahta ya da kontrplak olacağını düşündü Refik. Uydurma bir daire burası. Berberin karısı da kim bilir. Aklı bu olan da belki de. Şoförün karısı, el etme bana. Orhan Veli'nin. El etme öyle pencereden. Yapılacak film bu işte. Yap da 2.80 yatsın. Yatmaz ya, güldü Refik. Gözü buradaysa dedi. Doyuruver gözünü sen de. İlk kez böyle yakınlaşıyordu Şahin'e. O da ayrımına varmıştı, büyüttü gülüşünü, başka bir şey demedi. Ne sandın demeye getiriyor bu? Kaçar mı? Güzel mi karı bari? Kalkmalı artık. Ertesi gün, artık bugün oldu. Saat yarıma geliyor. Akşamüstü Refikler'de buluşmak için sözleştiler. 7'de filan. Tam ayrılıyorlardı ki birden Usun'a gelmişti. Narin Ceylan oynayacakmış kızı, dedi Refik. Biliyorsun değil mi? Duralar gibi oldu Şahin. Sessiz baktı bir süre. Temel söyledi dedi. Bilmiyorum daha. Saffet abi de bir şey demedi. Senaryo çıkmadan hiçbir şey belli değil. Üstelemekten çekindi Refik. Bizim de belli değil demek ne olacağımız. Gerekirse 1-2 bin lira verip savarlar bizi. Senaryo çalışması derler. Bu ne biçim iştir be? Ayrılıp da sıra selvileri ağır ağır çıkarken yorgunluktan, uykusuzluktan öte yıkılma vardı içinde. Güvenceden tam yoksunluğun acısı ara sıra olduğu gibi bu gecede gelip saplanmıştı yüreğine. Yapımcının sana bir sorumluluğu, bırak, bağı bile yok. Sen de ciğerlerinden bağlısın. Milyonların olacak ki, yüreğince, gönlünün istediği gibi. Aç tavuk kendini arpa ambarında görür bakalım. Eve geldiğinde uykudan yıkıldı yıkılacak girdi odasına. Ev ıssızdı, kimse yok mu? Vardır. Kimsenin olmadığını tuvaletten çıkıp da odaya gelirken Seniye'nin belli belirsiz aralık kalmış kapısını görünce anladı. Oda boştu. Yatak üstüne atılmış giysiler, dolabın açık bırakılmış kapısı, oraya buraya dağılmış çorap teki, pabuçlar, her şey kızın evden çabucak fırladığını gösteriyordu. Kocaya mı kaçtı? Nerede o günler? Zühtü Bey'in odası da açıktı. Orada da aynı dağınıklık. Yoksa, ne yoksa? Birlikte bir yerlere mi gitmişler? Gelirler. Yatağa girerken merdivenlerde ayak sesleriyle duraladı. Kapı anahtarla kurcalanmaya başlamıştı. Çıktı odadan. Holün ışığını yaktı. Kapı açıldı. Seniye'ydi. Gözleri kıpkırmızı. Refik'i görünce hıçkırmaya başladı birden. Donup kaldı Refik. Toparlanmaya çalıştı. İçine doluşan korkular konuşmasını engelliyordu. Ne oldu kız? Diyebildi kekeler gibi. Abi, babam. Zühtü Bey demek. Sarsıldığını duydu Refik. Yüreği tanımadığı biçimde kavruldu. Seniye kapıya yaslanmış zırıl zırıl ağlıyordu. Ne yapacağını, ne diyeceğini bilemeden kaldı Refik'te. Sonra uyanır gibi yaklaştı. Neredeydi Zühtü Bey? Anlatsana kız. Oksijen çadırını aldılar. Seniye'yi yumruklamamak için güç tuttu kendini. Eşi oğlu eşeğin gerzek orospusu. Yaşıyor demek Zühtü Bey. Kalp krizi geçirmiş demek. Biraz sonra merdivenlerden çıkıp içeri giren Pervin'le açıklandı her şey. Yatacağı sıra göğsünde solutmaz bir sancıyla yıkılmış Zühtü Bey. Pervin koşmuş, can kurtaran getirmek için telefon etmişler bir sokak alttaki bilmem kim hanımlardan. Telefonu söktürdün de iyi halt ettin Zühtü Bey. Ölüyordun işte. O da bu kızın yüzünden. 5 saat konuşur telefonda. Etfale yatırdık dedi Pervin. Ağır biraz ya, krizi atlattı gibi. Kızım kes artık sen de ağlamayı. Kurtuldu inşallah. Bu karı şu kızdan 1000 kez akıllı be. Ayrıntıları almadan fırlayıp hastaneye gitmek istedi Refik. Pervin bırakmadı. Boşunaymış. Kimseyi ne sokuyorlarmış odaya ne de gösteriyorlarmış. Oksijen çadırından da çıkarmışlar. Uyuyormuş Zühtü Bey. Başhekim yardımcısıyla bir doktor eski arkadaşıymışlar Zühtü Bey'in. Yakın ilgi gösteriyorlarmış. Gece yarısı evinden kalkıp gelmiş başhekim yardımcısı. Öyküler uzamaya başlamıştı. Yineleniyordu da. Seniye de ağlamayı bırakıp anlatmalara başlayınca odaya geçti Refik. Pervin alıp götürdü Seniye'yi. Gece onda kalsındı. Kalsın. Hiç de gelmesin isterse. Ben bu kızı niye sevmiyorum? Sevmiyor değilim. Kardeşim ne de olsa. Sinirime dokunuyor. Uyku da dağıldı. Ne dağılması? Başını yastığa korkomaz geçti kendinden. Sabah gözlerini açıp şaşkın bakındığında ortalık yeni ışımıştı. Kalkmak gelmiyordu içinden. Babasını görmüştü düşünde. Seçemiyordu bir türlü. Acıma, kızgınlık, küçümseme, kıskançlık, korku alaşımı bir sevgiyle bağlıydı babasına. Osmanlı zamparası Zühtü Bey. Birinden duymuştu bu sözü. Bu yaşta yakışıklı. Dediğim dedik herif. Sersem kızın ağlamasıyla öldüğünü sandığında acıya batmıştı. Yalnız acıya mı? Söylemeye utanıyordu. Kurtuluş gibi bir şey. Kaçınılmaz olanla birden yüz yüze gelmenin, yıllar yılı bir bekleyişin sonunda akla gelmedik bir anda karşılaşmanın yarattığı oldu bitti duygusu. Bir de şey vardı, eczane filan, ev, arsa, para, gönlünce film yapıp onu düşünmedim. Düşündüm ki, düşündün mü dedik, kafanda dolaşmak için senden izin beklemiyor. İnsan çok sesli, tek melodi değil, melodiler, kontrpuanlar, harmoniler, kol geziyor içimde. En basit kişi bile yalın kat değil öyle. Çok şey öğrenmişsin. Ne harmonisi be? İnsan içinde harmoni ne arar? İyi ki yarım yamalak bir şeyler duydun Halit'ten. Duydumsa duydum. Düşünmesem de Zühtü Bey'in bırakacakları aslında sinemada benim şeylerimin filmi yönetip gündüzle, Şahin'le birlikte akşam burada bakalım ne yapacağız? Kalktı. Sabah ıssızlığındaki evde derinden, tarla başından ilk geçen taşıtların sesleri yankılanıyordu. İstanbul uyanıyor. Çoktan uyandı. Çalışanlar akın akın yollarda şimdi. Kaç kez kaç filmde resimlemişlerdi kıyı köşe gece kondulardan. Kağıthanedeki fabrikalara akınla inen kadınlı erkekli kalabalıkları. Tıklım tıklım dolan uzak yöre otobüslerini, ilk vapurları, dolmuşçu minibüsleri. Bıktık bunlardan. O terk edilmiş konaklar, köşkler, eski yalılar, bahçeler. Şu bizim İstanbul sinema cenneti be. Bu öykü de Çukurova'ya uygulanacak. Gündüz Bey'e desem ki, konu öyle olmalı ki İstanbul'a otursun. Yasak dakikaları demek istiyorsun. Adama daha merhaba demeden. İş Saffet Bey'de biter. Narin Ceylan'da. Ben ne sersemim be. Niye hiç düşünmedim? Bu kız tam... Narin Ceylan dikilmişti gözlerinin önüne. Gerçekten de yasak dakikalardaki Serpil bu. Daha iyi olamaz. Gerek de yok olmasına. Bugün ben gidip Saffet Bey'e... Önce hastaneye gitmek gerek. Çabucak kahvaltı edip çıktı evden. Pervinlerde ses yoktu daha. Hastaneye vardığında kliniklere başvuran hastalarla kapı tıklım tıklımdı. Zühtü Bey'i yoğun bakıma almışlar. Odasından çıkan doktor geceyi iyi geçirdiğini söyledi. Biraz önce uyanmış. Tehlikeyi atlattı sayılırmış. Girip uzaktan şöyle bir bakmasına izin verdi doktor. Bir dakikadan çok kalamazdı. Kendisini öylesine serin kanlı buldu ki şaştı biraz da. Ne yürek çarpıntısı ne eziklik içinde. Aralanan kapıdan içeri girdi yavaşça. Pencere önündeki yatakta koluna bağlı serum şişesiyle arka üstü yatan ak örtüler içindeki Zühtü Bey, kır saçları fırça gibi çıkmış, birkaç günlük kırşıl sakallarıyla çok uzaklardaydı. Uzak çekim gibi. Gözleri kapalıydı Zühtü Bey'in. Başucunda oturan hemşire şöyle bir baktı Refik'e, önündeki kağıda bir şeyler yazmayı sürdürdü. Ne yapacağını ne diyeceğini bilemeden kala kalmıştı Refik. Ağzında acılık duydu. Gözlerini araladı. Açtı Zühtü Bey. Anlamsız boş boş baktı bir süre. Sonra evecan bir kımıltıyla bir iki kırpıştırdı. Bir şey diyecek. Dudaklarını oynatır gibi yaptı. Ürkek bir adım attı Refik. Duraladı. Geçmiş olsun dedi yavaşça. Gülümsedi Zühtü Bey. Son günlerdeki babacan bakışıyla gözlerini kıstı. Sövüp sayacak. Bok, kendini adam mı sanıyorsun? Öleyim de varımı yoğumu Yeşilçam'ın orospularına yedir değil mi? Yorgun dudakların arasından fısıltı gibi bir sözcük çıktı. Mektup. Ne mektubu? Sallantıda kaldı Refik. Yaklaşıp sorsam mı? Aynı bitkin ses, aynı soluk gülümsemeyle ekledi yavaşça. Eczanede. Annemden mektup var demek. Şimdi bu adam niye bu mektubu? Alırım ben, dedi. Sağ olun. Bir şeyler daha diyecekti. Hemşire başını kaldırıp, konuşmak yok, dedi yavaşça. Kaşıyla gözüyle de kapıyı gösterdi. Duraladı. Evecan gözlerini üstüne dikmiş babasına bakıp gülümsemeye çalıştı Refik'te. Kırpıştırdı gözlerini. Dönüp kapıya yürüdü. Çıktı yavaşça. Kapattı. 8. ayrımın sonu. Sayfa 78. Devamı 9. ayrımda.